Ayrım 18, Kendi Kutup Yıldızını Bul, Nüvide Gül Tunca Tulgar, sayfa 313. Yaşlandın artık. Yıllarca sinemaya büyük emeği geçmiş olan Bert Lyre, yeni bir projede zorlu bir rol için oynama kararı almıştı. Yakın dostları artık onun dinlenmesi gerektiğini, yaşlandığını, saçlarının beyazladığını ve bu rolün üstesinden ancak daha gençlerin gelebileceğini söyleyerek onu uyarmak istediler. Bert Lyre ise onlara kısa ve öz olarak şöyle cevap verdi. Damın karla örtülü olması evin içinde ateş olmadığı anlamına gelmez. Başarının sırrı. Hayatında önemli başarılara imza atmış, kariyerinin zirvesinde olan bir iş adamına röportaj sırasında bir gazeteci, "Başarının sırrı nedir sizce?" diye sordu. Cevap çok kısaydı. İki kelime. Peki o iki kelime nedir efendim? Doğru kararlar. Peki doğru kararlar nasıl alınır? Bir kelimeyle. O nedir peki? Tecrübe. Peki bu tecrübe nasıl elde edilir? İki kelimeyle. O iki kelime nedir? Yanlış kararlar. Büyük İskender ünlü filozof Diyojen'i, birbiri üstüne yığılmış insan kemikleri arasında bir şeyler ararken görür ve ne yaptığını sorar. Diyojen, zafer sarhoşluğu içinde olduğunu gördüğü hükümdara ölüm gerçeğini hatırlatmak amacıyla "Babanızın kemiklerini arıyorum. Ama hangisinin kölelere, hangisinin babanıza ait olduğunu kestiremiyorum," der. Anonim. Mutluluk nerede saklı? Tanrılar insanoğluna hem mutluluğu sunmak hem de kolay bulunamaması için mutluluğu insanoğlundan saklamak istiyorlardı. Değişik görüşler atıldı ortaya. Kimileri mutluluğu dağların zirvesine saklayalım. Nasıl olsa oraya kimse ulaşamaz ve onu kolay kolay bulamaz, dedi. Kimileri ise mutluluğu denizin dibine gömmeyi önerdi. Güneşi aya saklayalım derken sonunda meraklı insanoğlunun buralara ulaşıp mutluluğu buralarda bulabileceği düşüncesiyle bu öneriden de vazgeçtiler. Sonunda birlikte karar verdiler. Mutluluğu saklayabilecekleri yeri saptadılar. Mutluluğu insanın içine sakladılar. Çünkü oraya bakmayı kimsenin akıl edemeyeceğini biliyorlardı. Şimdi saklambaç oynayalım. Yüreğime saklanırsan eğer seni bulmak zor olmaz. Ama kendi kabuğunun ardına saklanırsan seni kimse bulamaz. Halil Cibran. Aynadaki yüz. Kendin için giriştiğin mücadelede istediğini elde ettiğinde ve dünya seni kral yaptığında git aynada kendine bak. Ve bu yüzün söylemek zorunda olduklarını gör. Çünkü annen baban ya da eşin değildir. Senin hakkında yargısı geçerli olan, sana hükmedebilecek tek kişidir. Aynadan sana bakan. Seni pohpohlayanlar olabilir ya da bir yıldız olduğunu söyleyenler. Oysa aynadaki yüz, gözlerinin içine tam bakamazsan sadece bir budala olduğunu söyler. Memnun etmen gereken odur. Gerisini boş ver. Sadece o seninle sonsuza kadar gider. Onunla dost olabilirsen eğer, en zorlu sınavı geçtin demektir. Sırtını sıvazlayanlar olabilir. Tüm dünyayı aldatsan da. Payına düşen kalp ve göz ağrısı olur. Aynadaki yüzü aldatınca. Pablo Picasso ve 4 rakamı. 1881-1973 yılları arasında yaşayan Pablo Picasso'nun öğrencilik yıllarında matematik öğretmeniyle aralarında ilginç bir sorun yaşanıyormuş. Picasso, matematik dersinde ne zaman 4 sayısıyla karşılaşsa 4'ü öne fırlamış bir burun olarak gördüğünden hemen geri kalan uzuvları da çizmeye başlıyormuş. Böylece matematik dersinde çözmesi gereken problemleri yarıda bırakıp 4'le uğraşıyormuş. Öğretmeni onun bu davranışına ne yaptıysa engel olamamış. Her seferinde Picasso Bunu yapmak için dayanılmaz bir istek duyduğundan ve gözünün o anda başka hiçbir şey görmediğinden bahsediyormuş. Hayal gücü oldukça geniş olan bu öğrenci, ileriki yıllarda yaptığı büyük eserler sayesinde sanat tarihinde önemli bir yere sahip olmuştur. Ne olmak istiyorsunuz? Hayal gücü bir insanın en yükseklere uçurabildiği bir uçurtmadır. Birkaç hafta önce başıma çok değişik bir şey geldi. Yatak odamda bebeklerden birinin altını değiştirirken 5 yaşımdaki kızım Alissa yanıma geldi ve kendisini yatağa attı. "Anneciğim, büyüdüğün zaman ne olmak istiyorsun?" dedi. Önce bir tür oyun oynadığını düşündüm ve oyunu sürdürmek için "Sanırım büyüdüğüm zaman anne olmak istiyorum." dedim. "O sayılmaz. Çünkü zaten annesin. Ne olmak istiyorsun?" "Peki, belki büyüdüğüm zaman papaz olurum." dedim bu kez. "Anneciğim, o da olmaz. Zaten öyle sayılırsın." "Bağışla ama hayatım," dedim. Ne söylemem gerektiğini anlamadım. "Anneciğim, sadece büyüdüğün zaman ne olmak istediğini soruyorum sana. Ne olmak istiyorsan o olabilirsin." O anda o kadar şaşırmıştım ki hemen bir yanıt bulamadım. Alissa da bunu aldı ve odadan çıktı. O birkaç dakikada yaşadığım deneyim beni çok derinden etkiledi. Çok etkilenmiştim. Çünkü kızımın gözünde ben hala istediğim bir şey olabilirdim. Yaşım, kariyerim, 5 çocuğum, kocam, üniversite diplomam, master derecem, hiçbirinin önemi yoktu. Onun gözünde ben hala düşler kurabilir ve yıldızlara uzanabilirdim. Onun gözünde benim hala bir geleceğim vardı. Onun gözünde ben hala astronot, piyanist, hatta opera sanatçısı bile olabilirdim. Onun gözünde ben hala büyüyecek ve bir şeyler olacaktım. Çok dürüst ve masum olduğunu anladığım zaman yaşadığım o olayın gerçekten çok güzel olduğunu fark ettim. Aynı soruyu büyük annelerine ve büyük babalarına da sorabilirdi. O kadar içtendi. Bir yerlerde okumuştum. Yıllar sonra olacağım yaşlı kadın, şimdiki benden çok farklı olacak. İçimde bir başka benim varlığını hissetmeye başladım. Evet, siz büyüdüğünüzde ne olacaksınız? Rahibe Terry Johnson, Tavuk Suyuna Çorba adlı kitaptan. Yaşama Sanatı. Birçok insan matematiğin yasalarını bilir ve güzel sanatların birçoğunda da beceri sahibidir. Fakat çoğu insan yaşamı yöneten yasalarla yaşama sanatı denilen o güç sanat hakkında az şey bilir. Bir insan bir uçak yapabilir ve onunla bütün dünyayı baştan başa dolaşabilir. Fakat nasıl mutlu, başarılı ve memnun olunacağını öğreten o basit sanatın tamamıyla cahilidir. Sanatları öğrenirken listenin en başına yaşama sanatını koymayı unutma. Jean-Jacques Rousseau. Kendi omzuna tırman. Başka nasıl yükselebilirsin ki? Nietzsche. Olaylara farklı bakabilmek. Yıllar önce bir ayakkabı şirketinin sahibi pazar araştırması yapmak üzere Afrika'ya aralıklı olarak iki pazarlamacı gönderdi. Birinci pazarlamacı araştırmasını bitirdikten sonra patronunu arayıp şöyle dedi. "Burada bizim için hiçbir fırsat yok. Çünkü hiç kimse ayakkabı giymiyor." Birkaç ay sonra giden ikinci pazarlamacı ise patronunu arayıp heyecanla "Afrika'da inanılmaz fırsatlar var. Burada hiç kimsenin ayakkabısı yok." dedi. Herkes aynı şeyi düşünüyorsa hiç kimse bir şey düşünmüyor demektir. Anonim. Herkes, birisi, herhangi biri ve hiç kimse. Bu öykü herkes, birisi, herhangi biri ve hiç kimse adlarında 4 kişiyle ilgilidir. Yapılması gereken önemli bir iş vardı ve herkes bu işi birisinin yapacağından emindi. Birisi bu duruma sinirlendi. Çünkü iş herkesin işiydi. Herkes işi herhangi birinin yapabileceğini düşünüyordu. Fakat herkesin o işi yapamayacağını hiç kimse anlamamıştı. Sonuçta herhangi birinin yapabileceği bu işi hiç kimse yapmadığından herkes birisini suçladı. Yiba Glass. Bir konu ya kucakta ya beyinde taşınır. İki keşiş yolda giderlerken bir su birikintisinden karşıya geçmek için bekleyen genç bir kadın gördüler. Keşişlerden biri genç kadını kucakladı ve suyun öteki yanına geçirdi. Öteki keşiş arkadaşının bu davranışını başka bir biçimde yorumladı ve bu nedenle hiç de hoş karşılamadı. Yaklaşık bir kilometre sonraysa kendini daha fazla tutamadı, arkadaşına bu davranışının yanlış olduğunu anlatmak istedi. "Böyle bir şeyi nasıl yapabildin?" dedi. "Biz keşişiz. Bırak bir kadını kucaklayıp karşıya geçirmek, onlara bakmamız bile yasaktır." Öteki keşiş arkadaşına şöyle yanıt verdi. "Ben o genç kadını bir kilometre geride bıraktım," dedi. "Sense onu hala taşıyorsun." Konfüçyus'tan 9 düşünce. Eğitimli insanların 9 düşüncesi vardır. Baktıklarında berrak görmeyi düşünürler. Dinlediklerinde iyi duymayı düşünürler. Görünüşleri bakımından sıcak olmayı düşünürler. Davranışlarında saygılı olmayı düşünürler. Konuşmalarında doğru olmayı düşünürler. İşlerinde ciddi olmayı düşünürler. Kuşkuya düştüklerinde soruları nasıl soracaklarını düşünürler. Öfkelendiklerinde sorunları düşünürler. Kazancı gördüklerinde adaleti düşünürler. Geçerli olan nedir? Geçerli olan, güçlü olanın tökezlemesine yol açan ya da bir işi yapanın yaptığı işi nasıl daha iyi yapabileceğine dikkatleri çeken eleştirmenin görüşü değildir. Kazançlı çıkan, gerçekten de arenaya çıkabilen, yüzü ter ve tozdan çamura dönüşen, yiğitçe dövüşen, hata yapmadan hiçbir yere ulaşamayacağını bildiği için hata yapıp tekrar atağa kalkan, kendini yaptığı işe adayan, inandığı şeye baş koyan, sonuçta başarılı olursa yaşayacağı zafer duygusunun tadını ama başarısızlığa uğrarsa ne yerinin, ne zaferinin, ne de yenilginin ne olduğunu bilmeyen, korkaklardan farklı bir yer olduğunu bilen kişilerdir. Theodore Roosevelt. Baba kime denir? Hem annesini hem de babasını kaybetmiş küçük bir kız, büyük annesiyle birlikte yaşıyordu. Ve yatak odası oturdukları evin üst katındaydı. Bir gece yaşadıkları evde yangın çıktı ve büyük anne küçük kızı kurtarmaya çalışırken yanarak öldü. Yangın büyük bir hızla yayıldı ve evin giriş katı bir anda alevler içinde kaldı. Komşular itfaiye haber verdiler ve evin bütün giriş noktaları alevler içinde kaldığı için çaresiz bir şekilde itfaiyeyi beklemeye başladılar. O sırada küçük kız evin üst katındaki pencerelerden birinde göründü ve çaresiz bir biçimde bağırmaya başladı. Ancak o anda kalabalığın arasında itfaiyenin gecikeceği, çünkü başka bir yangını söndürmeye çalıştıkları haberi yayılmaya başladı. Birdenbire elinde bir merdivenle bir adam eve doğru koşmaya başladı. Adam merdiveni evin yan tarafına dayadı ve pencerelerden birinden içeriye girdi. Az sonra da kucağında küçük kız pencerede göründü. Kızı aşağıdaki kalabalığın eline teslim etti ve gecenin karanlığında kayboldu. Kasaba halkı bir araştırma yaptıktan sonra küçük kızın hayatta hiçbir akrabası olmadığını anladı ve birkaç hafta sonra onu kimin evlat edinip büyüteceğine karar vermek üzere toplandı. Bir öğretmen çocuğu büyütmek istediğini söyledi ve ona iyi bir eğitim verebileceğini dile getirdi. Bir çiftçi küçük kızı evlat edinmek istediğini Çünkü çiftlik yaşamının çocuk için sağlıklı olacağını söyledi. Diğerleri de çocuğun kendileriyle yaşaması için değişik gerekçeler dile getirdiler. Sonunda kasabanın en zengin adamı ayağa kalktı ve "Bu çocuğa sizin sağladıklarınızın tümünü, üstelik para ve paranın alabileceği her şeyi sağlarım," dedi. Bu sırada çocuk başı önünde sessiz bir şekilde oturuyor ve konuşulanları dinliyordu. Toplantıyı yöneten adam, "Söz almak isteyen başka biri var mı?" diye sordu kalabalığa. Salonun arkalarından bir yerden bir adam çıktı. Sanki acı çekiyordu. Yavaş yavaş yürüyerek kalabalığın önüne geldi. Sonra çocuğun önünde durdu ve ona ellerini uzattı. Ellerinde ve kollarında yara izleri vardı. Çocuk o anda bağırmaya başladı. "İşte beni kurtaran adam." Oturduğu sandalyeden yere atladı ve adamın boynuna sarıldı. Aynı o gece kendini kurtarırken sarıldığı gibi. Yüzünü onun göğsüne gömdü ve birkaç kez hıçkırdı. Sonra da yüzünü kaldırıp adamın yüzüne baktı. "Baba." Erik Fromm. Sadece gerçek. 1940'lı yıllarda Notre Dame takımının orta saha oyuncusu olan Szymanski bir davada tanık olarak dinlenmektedir. Hakim sorar. "Bu yıl Notre Dame takımında mı top koşturuyorsunuz?" "Evet efendim." "Hangi pozisyondasınız?" "Orta sahada oynuyorum efendim." "Orta sahada ne kadar iyisiniz?" Szymanski yerinde kıpırdadıktan sonra, "Efendim, ben Notre Dame'ın şimdiye kadarki en iyi orta saha oyuncusuyum." Mahkeme salonunda yerini almış olan antrenör Frank Leahy şaşırır. Szymanski hep alçak gönüllü, kendini değerini pek takdir etmeyen bir futbolcudur. Sorgulama bittikten sonra Szymanski'yi bir köşeye çeker ve neden öyle söylediğini sorar. Szymanski kıpkırmızı olmuştur. "Bunu söylemek çok zoruma gitti aslında. Ama kutsal kitap üzerine yemin ettiğimden gerçeği söylemek zorundaydım," diye yanıt verdi. Kendi kendine yaratılan acı. Bazı acılardan kaçış olmamasına rağmen bazılarını da kendimiz yaratırız. Acıyı hayatın doğal bir parçası olarak kabul etmeyi reddetmenin kişiyi kendisini sürekli bir kurban olarak görmesine ve sorunları nedeniyle başkalarını suçlamaya götürmesini buna örnek olarak gösterebiliriz. Fakat çektiğimiz acıları başka yollarla da arttırırız. Sık sık bize acı veren şeyleri zihnimizde tekrar tekrar çevirerek, uğradığımız haksızlığı büyüterek acımızı sürekli kılar, onu canlı tutarız. Belki de bunun durumu değiştireceği, ki bu asla olmaz, hakkındaki bilinçsiz bir istekle acı dolu anılarımızı tekrar yaşayıp dururuz. Duyduğumuz zihinsel huzursuzluk ve acıya pek çok yolla katkıda bulunmaktayız. Her ne kadar zihinsel ve duygusal dertlerin olması doğal olsa da, bu olumsuz duyguları bu kadar kötü hale getiren de genellikle bizim bu duruma katkıda bulunmamızdır. Dalai Lama ve Howard J. Cutler, Mutluluk Sanatı adlı kitabından. Mezar taşlarının üzerine dökülen en acı gözyaşlarının sebebi söylenmemiş sözler ya da tamamlanmamış işlerdir. Anonim. Biz niçin kendi üniversitemizi kurmuyoruz? Kaba saba, soluk yıpranmış giysiler içindeki yaşlı çift, Boston treninden inip utangaç bir tavırla rektörün bürosundan içeri girer girmez, sekreter fırlayarak önlerini kesti. Öyle ya, bunlar gibi ne idüğü belirsiz taşralıların Harvard gibi üniversitede ne işleri olabilirdi? Adam yavaşça rektörü görmek istediklerini söyledi. İşte bu imkansızdı. Rektörün o gün onları ayıracak saniyesi yoktu. Yaşlı kadın çekingen bir tavırla "Bekleriz," diye mırıldandı. Nasıl olsa bir süre sonra sıkılıp gideceklerdi. Sekreter sesini çıkarmadan masasına döndü. Saatler geçti. Yaşlı çift pes etmedi. Sonunda sekreter dayanamayarak yerinden kalktı. "Sadece birkaç dakika görüşseniz, yoksa gidecekleri yok," diyerek rektörü iknaya çalıştı. Anlaşılan çare yoktu. Genç rektör isteksiz bir biçimde kapıyı açtı. Sekreterin anlattığı tablo içini bulandırmıştı. Zaten taşralılardan, kaba saba köylülerden nefret ederdi. Onun gibi bir adamın ofisine gelmeye cesaret etmek olacak şey miydi bu? Suratı asılmış, sinirleri gerilmişti. Yaşlı kadın hemen söze başladı. Harvard'da okuyan oğullarını bir yıl önce bir kazada kaybetmişlerdi. Oğulları burada o kadar mutlu olmuştu ki, onun anısına okul sınırları içinde bir yerde bir anıt dikmek istiyorlardı. Rektör bu dokunaklı öyküden duygulanmak yerine öfkelendi. "Madam," dedi sert bir sesle. "Biz Harvard'da okuyan ve sonra ölen herkes için bir anıt dikecek olsak burası mezarlığa döner." "Hayır, hayır," diye haykırdı yaşlı kadın. "Anıt değil, belki Harvard'da bir bina yaptırabiliriz." Rektör yıpranmış giysilere nefret dolu bir nazar fırlatarak "Bina mı?" diyerek tekrarladı. "Siz bir binanın kaça mal olduğunu biliyor musunuz? Sadece son yaptığımız bölüm 7,5 milyon dolardan fazlasına çıktı." Tartışmayı noktaladığını düşünüyordu. Artık bu ihtiyar bunaklardan kurtulabilirdi. Yaşlı kadın sessizce kocasına döndü. "Üniversite inşaatına başlamak için gereken para bu muymuş? Peki biz niçin kendi üniversitemizi kurmuyoruz o halde?" Rektörün yüzü karmakarışıktı. Yaşlı adam başıyla onayladı. Bay ve bayan Leonard Stanford dışarı çıktılar. Doğu Kaliforniya'ya, Palo Alto'ya geldiler. Ve Harvard'ın artık umursamadığı oğulları için onun adını ebediyen yaşatacak üniversiteyi kurdular. Amerika'nın en önemli üniversitelerinden Stanford'u. Ayağınıza kadar gelip sizinle görüşmek isteyen insanlara yaklaşmadan önce bir kez daha düşünmeniz dileğiyle. Nuh'un gemisinden yaşam öğütleri. Vapuru kaçırmayın. Hepimizin aynı gemide olduğunu asla unutmayın. İleriye dönük plan yapın. Nuh gemisini yapmaya başladığında henüz yağmurlar başlamamıştı. Her zaman formda olun. 100 yaşına gelseniz bile birileri sizden çok önemli şeyler isteyebilir. Eleştirileri dinlemeyin. Yapılması gerekiyorsa o işi kesinlikle bitirin. Geleceğinizi yüksek topraklarda kurun. Güvenlik için çifter çifter yolculuk edin. Hız her zaman avantaj olmayabilir. Çitalar salyangozlarla aynı gemideydi. Stres altına girince bir süre için kendinizi koyverin. Nuh'un gemisi amatörler tarafından yapıldı. Titanic ise profesyoneller tarafından. İstediği kadar fırtına olsun, sonunda sizi bekleyen bir gökkuşağı bulursunuz. Bütün Dünya Dergisi, Mart 2004. 18. ayrımın sonu, sayfa 332.